Ayrım 28. Rüzgar, Kan ve Kelebek. Ayşe Akdeniz. Sayfa 303. 29. Kısım. 3 ay sonra Güney Ege, Kelebekler Vadisi Kazı Bölgesi. Güneş tam tepedeydi ve sıcak bunaltıyordu. Rüzgar heykelin üstünden ince tabakalar halinde dökülen parçacıkları büyük bir dikkatle inceleyip not aldı. Bir süre sonra çalışmalarına ara verip soğuk bir şeyler içmek üzere çadırına yöneldi. Haritaları ve rüzgarı kazı boyunca korumakla görevli iri yarı iki adam onu hiç yalnız bırakmıyordu. Güncesini açtı, her zaman yaptığı gibi ayrıntıları unutmadan kazının seyrini dakikası dakikasına defterine not etti. New York, Londra, Roma, arkeoloji ve sanat müzeleriyle sürekli irtibat halindeydi. Tarihçiler, arkeologlar, UNESCO, çeşitli ülkelerin kültür bakanlıkları, istihbarat teşkilatları, belgesel çeken televizyon kanalları sessiz bir şekilde kazı sonucunu bekliyordu. Rüzgar önüne çıkan hiçbir engel karşısında pes demeden, kükürt ve pas kokan zifiri karanlıktan, böceklerin daha önce hiç görmediği değişik türden hayvanların barındığı labirent gibi koridorlardan, sessiz dehlizlerden hiç korkmadan sakince yol alıp M.Ö. 500'lere geçiş yapmıştı. Açığa çıkardığı Doğu Yunan medeniyetine ait paha biçilmez hazineler son yılların en önemli arkeolojik buluntularıydı. Rüzgarın gözleri parlıyordu, mutluydu. Ruhu sonsuz bir tatminin hazzını yaşıyordu. Bu uygarlık kısa bir süre sonra yeniden gün ışığına çıkacaktı. Ama yorgundu. Tahta sedirin üstündeki uyku tulumuna uzandı, gözlerini kapattı. Haritaları kollarının arasından bırakmadan uykuya daldı, her yer toz içindeydi. Çadırın içi rengarenk, erili ufaklı kelebeklerle dolmuş, yine o kırmızı kar başlamıştı. Sonra kar durdu ve ateş böcekleri sardı havayı. Gıcırdayarak açılan kapıya çevirdi başını. Arkadan gelen kuvvetli ışık gözlerini öylesine kamaştırıyordu ki gelenin yüzünü seçemedi. Kelebekler gittikçe çoğalarak çevresini sarıyor, çadırın içinde hızla uçuşup duruyordu. Dışarıdaki çığlıklar yaban ördeklerinin sesini andırıyordu. Kapıdan giren iri cüsseli adam tahta sedire, rüzgarın yanı başına ilişti, gülümseyerek saçlarına uzanıp okşadı. Rüzgar kirpiklerini aralayarak gelenin kim olduğunu seçmeye çalıştı. Orta yaşlı, çok yakışıklı bir erkekti bu. Rüzgarı şefkat dolu bakışlarla süzen adamın dudakları gizli bir dua okurcasına kıpır kıpırdı. Bir şeyler söylüyordu ama rüzgar anlamıyordu. Zümrüt gibi gözleri olan adam bilmediği bir dilden konuşuyordu. Adam bu sefer anlayabileceği şekilde "Benim" dedi, "Kresilas." Rüzgar uyanık olup olmadığından emin değildi. Nerede olduğunu iki kere düşünmek zorunda kaldı. Kresilas olduğunu söyleyen bu adam kimdi, neyin nesiydi bilmiyordu. Ama çok güzeldi. Sıcacık bir esinti gibi yüreğine girivermişti. Kirpiklerinin arasından adamı görüyor ama üstünden silindir geçmiş gibi kıpırdayamıyordu. Kolu kanadı kırılmıştı sanki. Yanı başında oturduğu halde aralarında ulaşılmaz bir mesafe vardı. Elini uzatınca adam şekil değiştiriyor, uzak bir bulut, parlayan bir yıldız oluyordu. Onu ancak hiç kıpırdamadığı zaman net görebiliyordu. Dışarıdan taze çimen kokusu geliyordu. Zümrüt yeşili gözlere baktı. Tanıyordu bu gözleri. Çok iyi tanıyor ama kime ait olduğunu çıkaramıyordu bir türlü. Kelebekler vadisini ara, parşömenler yattığın sedirin altında dedi aynı söz. İçinden bir hayat fışkırmıştı sanki, parşömen dedi. Kendisine gelene kadar Kresilas yok olmuştu. Tekrar bir kapı gıcırtısı duydu, yerinden sıçradı, tahta sedirin üstünde doğruldu. Hala çadırdaydı, ne oda ne de kapı vardı ortalıkta. Şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Hemen yerinden fırlayıp dışarı baktı. O anda şiddetli bir esinti peydah oldu. Birden fırtınaya dönüşen bu zamansız ve sıcak esinti kaldırdığı tozu havada oradan oraya savuruyordu. Sedirin altı diye tekrarladı kendi kendisine. Biraz önce üstünde uyuduğu tahta sedire inanmaz gözlerle baktı. Tanrım dedi. Hemen ardından var gücüyle seslendi. Abdullah! Abdullah! Gençten bir adam toz fırtınasının içinde zor bela koşa koşa rüzgarın çadırına geldi. Buyur hocam. Abdullah çabuk adamlarını topla. Çadırın altı kazılacak. Çadırın altı mı? Evet haydi durma hemen haydi. Hocam toz fırtınası var. Abdullah hemen dedim. Tamam hocam hemen. 30. kısım. Mutluluktan gözleri dolu doluydu rüzgarın. Hummalı kazı 5. günün sonunda gün batarken nihayet tamamlandığında dünyanın en mutlu arkeoloğu bulunduğu yerden Kelebekler Vadisi'ni süzüyordu. Gurur, hayranlık ve şaşkınlıkla. Bir yandan da elinde tuttuğu hazinenin sırrını çözmeye çalışıyordu. Parşömen parçasının üstündeki şekillere parmak uçlarıyla tek tek dokundukça ürperiyordu. Sıradan çizgilere dönüşmüş, deriyle bütünleşmiş bir tutam saç varlığından eser kalmasa da silüetleri deriye işlemiş kelebek ve bitki şekilleri. Bu bitkiler balıkları iyileştirir. Karışımından çıkan kızıl bulamaç bizi de iyileştirdi. Bu deri yapraklar sıcak bir toz fırtınasıyla çıkacak. Tepeden uğultuyla gelen bir ses ruhumun ikizini getirecek. Ama ancak heykel geri geldiğinde tekrar birleşeceğiz sonsuza dek. Bunların bazıları benim rüyalarım. Birkaçını çobana verdim. Tapınaktaki din adamına götürecek. Bunlar saçlarım. Sondaki iki cönk arasındaki üç kelebek aşkımızı temsil ediyor. Vadide yetişen iki yapraklı turuncu bitkinin karışımından çıkan kan rengi bulamaç yaralarımızı iyileştirir. Bu kuru deriler sıcak bir fırtınayla ortaya çıkacak ve sonra tepeden gelen bir ses ruhumun ikizini getirecek. Ama ancak heykel geri geldiğinde tekrar birleşeceğiz. İşte o zaman yıldızlardan inen yağmur damlalarının içinde sonsuza dek beraber. Heykel, kim bulacaktı, nereden bulacaktı bu heykeli? Kresilas'ın kızı Artemis asla huzura kavuşamayacaktı. Ölümsüz bir aşk yaşamış olan bu kadının asırlar sonra huzura kavuşabilmesi kendisine bağlıydı. İşte tam o sırada nereden geldiği belli olmayan ince bir ses, bir müzik yükseldi gecenin karanlığında. Uzaklarda bir yerlerden yankılanan bir uğultuydu bu. Rüzgar merakla yerinden kalkıp başını çadırın dışına uzattı. Bir saksafon sesiydi duydu. Çalan her kimse kazı alanının epey uzağında olmalıydı. Hava çok sıcaktı ve nem iyice artmıştı. Bunalan kelebekler yollarını, zamanı, geceyi, gündüzü şaşırmışlar gibi gece vakti uçuşmaya başlamıştı. Yüzünü göğe çevirdi. Var olan hafif esinti de sıcaktı, çok sıcak. İnsanı ürkütecek kadar alçalmış olan yıldızlar yeryüzüne inecek gibi duruyordu. İliklerine kadar işleyen namelerin geldiği yöne yürüdü rüzgar. Vadinin arkasına düşen tepeden geliyordu ses. En fazla 200 metre. Müziğin bütünlüğünü bozmamak için ürkek ve usul adımlarla ilerledi. Ses giderek yakınlaşıyordu. Tepeye çıktı. Ay ışığında deniz feneri gibi göz kamaştıran parlak enstrümanı ve onu çalan erkeğin gecenin karanlığında tam seçilmeyen yapılı bedenini gördü. Adam yüzünü denize doğru çevirmiş, sanki üstüne gelen dalgalara müzik ziyafeti çekiyordu. Rüzgar adımlarını yavaşlatarak ilerlemeye devam etti. Saksafonun iyiden iyiye yükselen sesi kulaklarına, ruhuna inanılmaz bir zevk veriyordu. Aralarında birkaç metre kalmıştı. Adamın arkası dönük olduğundan geldiğini fark etmemiş olmalıydı. Parça bitti. Adam saksofonu sakin bir hareketle dudaklarından uzaklaştırıp yere koyarak rüzgara döndü. "Siz," dedi rüzgar hayretle. Onu tekrar göreceği aklının ucundan bile geçmemişti. "Başka birini mi bekliyordun?" "Hayır, öyle demek istemedim ama sizi tekrar göreceğimi hiç, yani aklıma hiç, hele burada." "Olmam gereken yerdeyim." "Burada olduğumu nereden biliyordunuz?"
"Bilmiyordum. Annemden öğrendim."
"Anneniz mi? Bu bir şaka mı? Enteresan."
"Doğru söylüyorum. Saksafonumu almak için İstanbul'da odana bile girmek zorunda kaldım. Umarım bana kızmazsın.
Olamaz siz.
Evet, tahmin ettiğin gibi.
Nasıl yani, benim Yeşilköy'de ailenize ait bir çatı katında yaşadığımı, bütün bu yaşananlar sırasında biliyor muydunuz?
Hayır Rüzgar, bilmiyordum. Bilmediğim tek şeyin en önemli şey olduğunu anlar anlamaz seni bulmaya geldim, dedi pilot.
Rüzgar'ı kollarından hafifçe tutup kendisine doğru çekti. Pilot, dedi Rüzgar.
Teo, dedi pilot. Rüzgar'ın ellerine uzandı. Teo, diye tekrarladı. Tut ellerimi, tut yüreğimi. Rodos'ta teknede sana dokunduğum an yaşamımın nedenini, ruhumun derinliğini kavradım. Seni bulmadan önce hayatımın hiçbir değeri yokmuş öğrendim. Hayatımda ilk kez kendimi gerçekten özgür hissediyorum.
Rüzgar hafifçe parmaklarını sıktı.
Teo uzandı. Rüzgar'ın dudaklarını dudaklarının arasına aldı. Ellerini genç kadının saçlarında yanaklarında gezdirdikten sonra belinden tutup kendisine doğru hafifçe çekti.
Rüzgar Teo'nun ay ışığında yosun gibi parlayan muhteşem gözlerine bakarak ''Ben tuhaf duygular içinde...''
Teo, ''Her şeyi beraber anlayıp öğrenecek vaktimiz olacak.'' dedikten sonra tekrar Rüzgar'ın elini tuttu. Denize yöneldi.
''Çok sıcak. Denizin ılık sularında kendimi hissetmek istiyorum.'' dedi.
''Bunu söylemen garip. Sanki bir çağrı gibi.'' dedi Rüzgar usulca. Kumsala indiler. Deniz gökyüzü kadar karanlıktı. Sadece mehtabın ve yıldızların parlaklığı vuruyordu suyun göbeğine. Balıklar sıçrıyordu yüzeye.
Teo tişörtünü ve sandaletlerini çıkarıp kumların üstüne bıraktı.
Rüzgar poplin elbisesiyle girdi suya. El ele karanlık suyun içine yürüdüler. Kumlar hala sıcaktı, su ılık. Rüzgar başını ondan yana çevirdi ve sordu.
''Sen mutluluk musun?''
''Hayır, mutluluk sensin. Seni görünce hemen tanımıştım.''
Dudakları birbirine uzandı. Suyun içinde iki beden birbirine sarıldı.
Teo Rüzgar'ı kollarına almış, yüzünün her yerinden öpüyor, tekrar tekrar dudaklarına dönüyordu. Teknedeki o son günden beri bu anı beklemişti. Çılgın gibi arzuladığı kadına sanki birden yok oluverecekmiş korkusuyla sarıldı. Genç kadının eteklerine dolan hava suyun üstünde büyük bir balon gibi şişmişti. Konuşmalar, iniltiler, denizin ve çevrelerinde dalıp çıkan yunusların seslerine karışıp laciverdin derinliğinde yok olup gidiyordu.
''Teo, iyi misin?'' diye sordu.
''Rüzgar hem de çok, bedenimden ayrılmış gibiyim. Sanki daha önce hayatımın kölesiydim, oysa şimdi hayat benim kölem. İçimde bir ışık yandı. Ruhum, bedenim, yaşamım takip edilebilecek bir yol buldu sanırım.'' diye yanıtladı ona.
''Sudan çıkmak ister misin?''
''Rüzgar, hayır, iyiyim. Suyun içinde biraz daha kalmak istiyorum.'' dedikten sonra yanı başlarındaki hışırtıya başını çevirip hayretle ''Aa, yunusa bak. Bize ne kadar yaklaşmış, inanılır gibi değil.'' dedi.
''Ağzında bir şey var.'' dedi Teo. ''Bir şey tutuyor ağzında. Sanki bize göstermek ister gibi.''
''Evet, sanki bize getirdi. Almamızı istiyor. Baksana, başını uzatıyor.''
Yunus başını uzattı. Teo uzanıp Yunus'un ağzından aldığı cismi şaşkınlıkla evirip çevirdi. Bir anlam veremedi.
''Sonra galiba senin uzmanlık alanına giriyor bu.'' diyerek Rüzgar'a uzattı. Karanlıkta cismi el yordamıyla tanımaya çalışan Rüzgar, bunun baş ve bedene sahip minik bir heykel olduğunu hemen fark etti. Mehtaba doğru tuttu, ne olduğunu anlayınca ince bir çığlık attı.
Teo ürktü, ne oldu?
''Tanrım, bu olamaz, bu Artemis'in heykeli, Kresilas.'' dedi karanlıktaki ufka bakarak. ''Öyleyse o zaman sen elçisin.''
''Artemis'te kim, ne elçisi?''
''Artık huzura kavuşabilir ve ben de yaşamımı huzur içinde geçirebilirim.''
''Rüzgar, neler söylüyorsun, bana da anlatacak mısın?''
''Sevgilim, dinleyecek vaktin olacak mı?''
''Hayatımın geri kalan kısmı yeter mi?''
''Hayatımızın tamamı. Tamamı kaç asır bir bilsen.''
''Anlatacak mısın?''
''Evet, yaşamımızın geri kalan kısmında ve de gelecek asırlarda hep anlatacağım.'' Theo rüzgarı suyun içinde kucaklayarak kollarının arasına aldı. Rüzgar elinde heykel Theo'nun kucağında üçü beraber kumsala çıktılar. Henüz sıcaklığını koruyan kumların üstüne uzandılar. Amor vincit omnia dedi Theo.
Demek beklediğim senmişsin dedi rüzgar gözyaşlarını tutamıyordu.
Ben senden hiç ayrılmadım ki. Kanım, kemiğim, etim, ruhum benim dedi Theo.
31. Kısım. Kim bilir? Belki de Amor Vincit Omnia.
32. Kısım. Son mu? İçimizdeki diğeri, öteki, beriki.
Epilog. İrlanda gibiyim. Yeşil, soğuk, sisli, yalnız, uzak, ıslak dedi rüzgar. Ve ben saman yolundan düşen yağmur damlalarının hedefi ya da bir damla olabilsem. Daha iyisi o yağmur damlasının içinde olabilsem.
11 Kasım 2022 Sayfa 317